Ayrım 7. Her yer parayla geziliyordu. Halbuki Zuzu'nun cebinde 5 kuruş yoktu. Ama söylediğimiz gibi ekmeğini taştan çıkartan bir çumurcaktı. Parası olmadığı halde her yeri görmek istiyordu. Önce sirkten başladı. Çünkü en kolayı buydu. Çadırın arkasında üst üste konulmuş meyve kasaları vardı. Hemen onların üzerine tırmandı. Gözlerini çadır bezinin yırtık bir yerine uydurup içeriği seyre daldı. Palyaçonun gösterisi sırasında Sozo bir kahkaha attı ki sormayın. Bu arada dengesini kaybedip kasaların üzerinden aşağı yuvarlandı. Üstelik kafası da bir taşa çarptı. Hemen sirk çadırından uzaklaştı. O sırada eskisinden daha çok acıktığını hissetti. Kendi kendine bu aç mideyle yeterince eğlenemem diye mırıldandı. Para olmayınca da karnımı doyuramam. Oturup düşünmem gerek. Aslında böyle bir panayırla para kazanmak için birçok fırsatların olduğunu fark etmişti. Suzu ne için bir yorunu bulamasındı? Ne kılıç tutmasını becerebilirdi ne de ateş yemesini. O kadın gibi ilginç bir sakalı da olmadığına göre ne yapabilirdi? Suzu böyle düşünüp dururken ansızın bir şeyin dikkatini çekti. Gözleri görmeyen yaşlı bir adam bir meyve kasasının üzerine dikilmiş şarkı söylüyordu. Adamcağızın sefil bir görünümü vardı. Aynı zamanda kederli şarkılar söylüyordu. Buna rağmen fena para kazanmıyordu. Yanı başına koyduğu şapkasının içine gelen geçen para atıyordu. Bu işi ben de yapabilirim diye düşündü Zozo. Şans diye buna derler. İyi ki tapkamı yanıma getirmişim. Sevimli tapkasını hemen yere koyup şarkı söylemeye başladı. Benim yaşlı kısrağım asla olamaz rüzgar. Meraklı bir insan kalabalığı Zozo'nun çevresini sarmıştı. Kendi kendilerini şöyle düşünüyorlardı. Zavallı yavrucak, şarkı söyleyerek para kazandığına göre çok yoksul bir ailenin çocuğu olmalı. O devirlerde karınlarını bile doyuramayanlar yüzlerce çocuk vardı. Yaşlı bir bayan Zozo'nun yanına yaklaşıp "Söyle bana yavrucuğum," dedi. "Bugün herhangi bir şey yedin mi?" Bir tutamcık ot diye karşılık verdi Zozo. Bunu duyunca herkesin yüreği burkuldu. Neredeyse merhametten ağlayacaklardı. Hatta bir köylü çocuğu hem çok yoksul hem de kimsesiz gibi gözüken sarışın kıvırcık saçlı Zozo'nun halini düşünerek ağlamaya başladı. O zaman herkes ellerini cebine soktu. Çıkardıkları bozuk paraları Zozo'nun tapkasına atıyorlardı. Yarım veya bir kron atanlar bile vardı. Zozo için gözyaşı döken köylü çocuğu da bir miktar bozuk para çıkardı. Fakat birdenbire caydı. Paraları yerinden cebine koydu. Sonra da Zuzu'nun kulağına eğilerek fısıldadı. "Beni takip et," dedi. "Arabamın yanına kadar gelirsen sana biraz daha kuru ot verebilirim." Fakat Zuzu şu anda zengin olmuştu. Küçük tapkasının içi ağzına kadar bozuk paralarla doluydu. Tapkasını aldığı gibi oradan sıvıştı. Yiyecek satan bir büfeden dağlar gibi sandviç satın aldı. Ayrıca küçük ekmeklerden, pastalardan ve gazoz şişelerinden de vazgeçmedi. Hepsini bir anda yalayıp yuttu. 4,5 kron verip atlı karıncalara bindi. Tam 42 tur yaptı. Daha önce atlı karıncaya hiç binmemişti. Yeryüzünde bundan daha heyecan verici bir oyuncağın bulunmadığını düşünüyordu. Atlı karıncaya monte edilmiş oyuncak bir devenin üzerine oturmuştu. Fırfır döndükçe sarışın saç tüyleri rüzgarın etkisiyle dalga dalga uçuşuyordu. "Ne güzel eğleniyorum," diyordu kendi kendine. "Daha önce de zevkli oyunlarım oldu ama bundan daha neşelisini hatırlamıyorum." Daha sonra kılıç yutan adamla ateş yiyen adamı seyretmeye gitti. Sakallı kadınını görmeyi de unutmadı. Paralarına bir göz atınca neredeyse bitmek üzere olduğunu fark etti. "Önemi yok," diye geçirdi içinden. "Tapkamı doldurabilmek için bir süre daha şarkı söyleyebilirim. Nasıl olsa buranın insanları çok cömert." Fakat Suzo kendisini çok yorgun hissetti. Artık ne şarkı söylemek ne de para kazanmak istiyordu. Hatta parasının geri kalan kısmını da gözleri görmeyen adama vermişti. Şu anda tek bir işi vardı. O da köşe bucağı dolaşıp Alfred'i bulmak. Suzo panayırda bulunan bütün insanların çok nazik kişiler olduğunu düşünmekle hata etmişti. Çünkü o gün panayırda kötü yürekli bir adam dolaşıyordu. Bu adam o bölgede yan kesiciliğiyle ün yapmış tehlikeli bir kişiydi. Adına Kargı diyorlardı. Çevrede yaşayan halk ondan çok korkuyordu. Bütün gazeteler onun marifetli hırsızlıklarından bahsediyordu. Bayram günleri, şenlik ve panayırlar, insanların kalabalık bulunduğu yerler, Karga denilen bu adamın uğrak yeriydi. Kimseyi görünmeden ve tanınmadan önüne gelen her şeyi çalıp ortadan kaybolabiliyordu. Herkes onu tanımakta güçlük çekiyordu. Çünkü her seferinde değişik bir sakal ve bıyıkla dolaşıyordu. İşte o gün de panayıra damlamıştı bu karga. Başına geçirdiği geniş siperlikli baş şapkası ve uzun kara bıyıklarıyla kalabalığın arasına fıldır fıldır dönüyordu. Yine çalacak ilginç bir şeyler arıyordu. Kimse kendisini tanıyamamıştı. Zaten tanıyacak olsalar korkudan ödleri yarılırdı. Eğer karga denilen bu adam aklı başında birisi olsaydı tüfeğiyle birlikte dolaşan Zozo'nun bulunduğu panayıra gelmezdi. Zozo Alfred'i bulabilmek için bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Bir ara sakallı kadının barakasının önünden geçti. Kadın oturmuş para sayıyordu. Bir günde ne kadar para kazandığını öğrenmek istiyordu. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Anlaşılan kazancından memnundu. Suzu'nun oradan geçtiğini görünce bağırdı. "Yanıma gel küçük," dedi. "Sakalımı bedavadan seyredebilirsin. Sen çok nazik bir çocuğa benziyorsun." Suzu bu ilginç sakalı gün boyunca birkaç defa seyretmişti. Ama kadıncağız kendisini davet ettiğine göre reddetmek olmazdı. Başında tapkası, elinde oyuncak tüfeğiyle birlikte içeri girdi. Kadının sakalını uzun bir süre daha seyretti. Başka biri olsa bu kadarcık seyir karşısında en azından yarım kron ödemek zorunda kalırdı. Suzu bir konuyu merak etmişti. "Affedersiniz," dedi. "Böylesine güzel bir sakala sahip olabilmek için ne yapmak gerek?" Sakallı kadın bu soruya cevap verecek zaman bulamadı. Çünkü o anda ürküntü veren bir ses, "Şu paraları hemen bana ver, yoksa sakalını yolarım," diye bağırdı. Bu sesin sahibi karganın ta kendisiydi. Aynı anda kimseye görünmeden usta bir şekilde kulübeye sokuluverdi. Kadıncağızın yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Tabii sakallı yerleri hariç. Sakallı kadın bütün paralarını soyguncu kargaya vermeye hazırlanıyordu ki Suzu fısıltıyı andıran bir sesle "Benim tüfeğimi kullanabilirsiniz bayan," dedi. Kadın Suzu'nun uzattığı tüfeği derhal kapıverdi. Kulübenin içi o kadar loştu ki elindeki silahı sadece bir tüfek sandı. En ilginç tarafı soyguncu karga bile bu oyuncağın gerçek bir silah olduğuna inanmıştı. Sakallı kadın "Eller yukarı, yoksa ateş ederim," diye bağırdı. Bu kez de karganın benzi solmuş, elleri havada bekliyordu. Bütün vücudu korkudan zangır zangır titriyordu. Sakallı kadın var gücüyle bağırıyordu. "İmdat, polis!" Aynı anda polisler oraya damlayıverdiler. Kargayı kıskıvrak yakalayıp hapishaneye götürdüler. O günden sonra kargayı ne şehirde gören oldu ne de başka yerde. Bölge halkı da artık herhangi bir hırsızlık korkusu yaşamadı. Evet, olay aynen böyle olmuştu. Sakallı kadın bütün gazetelerin baş sayfasında yer aldı. Ama hiçbir kimse ne Zozo hakkında ne de onun tüfeğiyle ilgili bir şey yazmadı. Eğer sakallı kadın karganın yakalanmasını sağlamışsa bunu Zozo'ya borçluydu. Ama günün birinde asıl gerçek ortaya çıkacaktı. Zozo polislerin hırsızı yakalayıp götürmesinden çok mutlu oldu. "Aklımı seveyim," diye mırıldandı. "İyi ki tüfeğimle tapkımı yanımda getirmişim." "Sen çok zeki bir yumurcaksın," dedi sakallı kadın. "Sana tekrar izin veriyorum. Eğer hoşuna gidiyorsa para vermeden sakalımı istediğin kadar seyredebilirsin." Fakat Zozo çok yorgundu. Artık ne sakal seyretmeyi ne de eğlenmeyi istiyordu. Sadece uyumak istiyordu. Şehrin üzerine yavaş yavaş koyu bir karanlık çöküyordu. Koca bir gün geçtiği halde Zozo Alfred'i bulamamıştı. Zozo'nun annesi, babası ve hizmetlerine de aşırı derecede yorulmuşlardı. Akşama kadar Zozo'yu aramışlardı. Lina ayrıca köşe bucak dolaşıp Alfred'i bulmaya çalışmıştı. Ama şu anda kimsenin kimseyi arayacak hali kalmamıştı. Zozo'nun annesi, "Vay benim zavallı ayaklarım," diye yakınıp dururken babası hep surat ısıyordu. "Gördüğünüz gibi çok hoş bir panayır geçirdik," diye alay etti. "Yapacak başka bir işimiz olmadığına göre artık eve dönsek iyi olur." Atlarını arabaya koşmak için panayır alanının bulunduğu yere doğru yürüdüler. Bir de ne görsünler, Jüri ile Markos aynı ağaçta bağlı değiller mi? Suzon'un annesi bir ağıt koyverdi. "Şu anda zavallı yavrucağımın nerede olduğunu bilmeyi o kadar çok istiyorum ki," diye hıçkırıyordu. "Yine bir takım fırıldaklar çevindiğinden emin olabilirsiniz," dedi Lina. "Onun ne şeytan olduğunu tahmin edemezsiniz." Lina bunları söylerken aynı anda arabaya binmek için tırmandı. Ama arabanın içinde ayağı bir şeye takılıp tökezlendi. Eğilip baktı. Ayağına takılan şey Zozo'nun ta kendisiydi. Küçük yaramaz arabanın içinde arta kalan otların üzerine uzanmış serep serpe uyuyordu. Lina'nın arabayı sallamasıyla birlikte uyandı. Gözlerini aralar aralamaz çok iyi tanıdığı bir yüzle karşılaştı. Lacivert üniforması içinde koşuşturmaktan nefes nefese kalmış kırmızı yüzlü Alfred'i gördü. Zozo sevinçten deliye dönmüştü. Ok gibi fırlayıp Alfred'in boynuna atıldı. "Alfred sensin ha," diye haykırdıktan sonra yeniden uykuya daldı. Bütün aile yeniden emlalık çiftliğine dönmek için yola çıktı. Arabayı Marcus çekiyordu. Julie'yi arka tarafa bağlamışlardı. Suzu ara sıra uyanıp çevresine bakıyordu. Aydınlık yaz gecesinin içinde simsiyah lekecikler oluşturan ormandan başka bir şey göremiyordu. At ve ot kokusu geliyordu burnuna. Tıkır tıkır giden nal seslerini ve arabanın gıcırtılarını işitiyordu. Buna rağmen yol boyunca uyudu. Güzel bir rüya gördü. Rüyasında Alfred çiftliğe geri dönmüştü ve kimse kimseyi terk edip gitmiyordu. İşte böyle. Suzu'nun şehre eğlenmeye gittiği gün takvimler 8 Temmuz'u gösteriyordu ve o gün akşama kadar herkes onu aramıştı. Annesi, babası, hizmetçi Lina ve özellikle de şişman Mary, zavallı yaşlı kadın, bu olayı ömrünün sonuna kadar unutmayacaktı. Her ne zaman hatırlayacak olsa vücudunda sivilceler çıkıyor ve gün boyunca hatır hatır kaşınıyordu. Sezonun 7 Mart, 22 Mayıs, 10 Haziran ve 8 Temmuz günlerinde yaptığı yaramazlıkları artık biliyorsunuz. Ama bunun önemi yok. Yaramazlık hayatınızı meslek haline getirmiş bir yumurcak için takvimdeki bütün günler birbirinden güzeldir. Suzu pek akıllanmış değildi. Her Allah'ın günü yeni bir maskaralık yapmadan duramıyordu. Özellikle 19 Ağustos, 11 Ekim, 3 Kasım günlerinde yaptığı maskaralıklar başlı başına bir alemdi. Hele 3 Kasım'da yaptıklarını duyunca gülmekten yerlere yattım. Ne yazık ki onu sizlere anlatmam imkansız. Çünkü bu konuda Zozo'nun annesine söz verdim. Suzu'nun yaptığı bu son maskaralıktan sonra Lönnberg köyünde oturan herkes bir araya toplandı. Böyle hayrut yapılı bir yumurcağa sahip oldukları için Suzu'nun annesiyle babasına acımaya başladılar. Ahlanıp vahlandılar. Sonra da ortak bir karar aldılar. Herkesten yarımşar kron toplayarak Suzu'nun annesini görmeye gittiler. Topladıkları parayı göstererek "Komşum," dediler. "Suzu'yu Amerika'ya göndermek için sanırım bu para yeterli." "Ah, Suzu'yu Amerika'ya göndermek. Aman ne güzel fikir. Fakat zamanı gelince köyün belediye başkanı kim olacaktı? Bereket versin." Suzu'nun annesi böyle budalaca bir fikri kabul etmedi. Öyle bir öfkelendi ki elindeki para kesesini uzaklara doğru fırlatıverdi. Bütün paralar yuvarlana yuvarlana ta şehre ulaştı. "Benim Zozom çok nazik bir çocuktur," diye bağırdı annesi. "Ben onu olduğu gibi seviyorum." Zavallı kadın yine de üzgündü. Çünkü hiçbir anne kendi çocuğundan şikayet edilmesini istemezdi. O akşam Zozo ünlü tapkası ve oyuncak tüfeğiyle birlikte yatağında yatınca annesi onun odasına girdi ve yatağının kenarına oturdu. Gayet ciddi bir sesle "Beni dinle Zozo," dedi. "Artık okula gideceksin. Eğer bu maskaralıklara ve söz dinlememezliklere devam edecek olursan kimse seni orada barındırmaz. Sakın bunu aklından çıkarma." Yatağın içine gömülmüş olan Zozo, iri mavi gözleri ve sarışın kıvırcık saçlarıyla sanki bir melek gibiydi. "Dandin dandin dastana, danalar girmiş bostana," diye bir şarkı tutturdu. Annesinin verdiği öğütler hiç işine gelmiyordu. Kadıncağız daha ciddi bir tavır takınarak "Sana soruyorum Zozo," dedi. "Okula gittiğin zaman halin ne olacak?" Zozo beklenmedik bir kibarlıkla "Sen hiç endişelenme anneciğim," diye karşılık verdi. "Öyle sanıyorum ki bundan sonra hiçbir budalık yapmayacağım." "İnşallah," dedi annesi. Sonra da kapıya doğru yürüdü. Bu arada bizim fırıldak Zozo başını yorgandan dışarı çıkartıp seslendi. "Söz verdim ama yine de fazla emin olmamalısın." Son.